Ayrım 8.
Bütün alacakaranlık koridor tek bir ağız oluyor, tek bir yürek gibi atıyor. Kahrolsunlar! İnen copların şıkırtılarını için kanayarak arkada bırakıp apar topar uzaklaştırılıyorsun oradan. Arkandan kapının kapanışı yankılanıyor boş duvarlarda. Kapının kapanışıyla birlikte kapının ötesinde kalanların sesleri de kapanıyor, bitiyor. Daha aydınlık bir koridorda sürükleniyorsun. Çok aydınlık bir yerde gözlerin yanıyor. İşte o zaman pantolonsuz olduğunu görüyorsun. Kimin olduğunu bilmediğin uzunca bir donlasın. Üzerinde beceriksizce çizilmiş yan yana iki sıfır bulunan aralık bir kapıdan içeri sokuyorlar. Sarı pirinç musluktan fışırtıyla köpürerek akan su çatlak beton lavaboda şaşkın sesler çıkarıyor. Yıka yüzünü diyor görevlilerden biri. Kollarının altından çıkıp bırakıveriyorlar. Tabanlarına binen ağırlığın sızılı şaşkınlığıyla kalıveriyorsun boşlukta. Yeni yürümeye başlamış bebeler gibisin. Korku içindesin. Yığılıvereceksin. İki elinle lavabonun kıyısına tutunmaya çalışırken görevlilerden birinin belinden seni tutmakta olduğunu anlıyorsun. İyi biri olmalı. Islak beton lavaboya tutunuyorsun. Musluktan su sürekli fışkırıyor, üstüne başına sıçrıyor. Etinde duyduğun nokta nokta suyun serinliğini seviyorsun. Bir elini fışkıran su çubuğuna uzatıyorsun. Suyun sert, diri sesi üşüterek etine geçiyor. Orada ilk kez etini, bileklerini görüyorsun. Kan içindeler. Elektrik verirken bağladıkları katı kayışlar sen acıdan kıvrandıkça kazımış, eritmiş bileklerinin derilerini. Aldırmıyorsun. Eğilip yerde pis suların içinde duran ayaklarına bakıyorsun. Kocaman, kızarık iki yabancı ayak, bileklerini çevreleyen kanlı halkının altında budala, zavallı bir görünüş içindeler. Yan yanalar. Bildiğin kendi ayaklarından öylesine başka, öylesine değişik ki. Yıkayacaksan yıka, diyor arkadan biri. Çok sigaralı ama kötülüklerle yüklü olmayan bir ses. Karnını lavaboya dayıyorsun. Ayakta durabiliyorsun böylece. İki elini de suyun altına sokuyorsun. Fışırtıyla akan su elinde ikiye bölünüyor. Kalınlaşmış bileklerini eğilip güçsüz parmaklarınla yıkamaya deniyorsun. Derisiz kalan yerler acıyla geri itiyor parmaklarını. Bileklerini suyun altına uzatmanla kaçırman bir oluyor. Suyun basıncı etinin acılarını depreştiriyor. Lavabonun kirli deliğine yanlardan yürüyen suyun elinden akan kanlarla boyandığını görüyorsun. Katılaşmış parmaklarını birleştirip avucunu suyun altına tutuyorsun. Dolan suyu kaldırıp yarılmış dudaklarına götürünceye kadar avucunda su kalmıyor. Bu kez bir elinle musluğa tutunup eğiliyorsun. Ağzını suyun altına sokuyorsun. Suyun değdiği yerde yüzünün yangını azalıyor. Su çeneni yenileyerek akıyor. Dudaklarını aralayıp akan suyun birazını ağzına alabildin orada. Ne güzeldi. Tükürmedin. Kanlı olduğunu bile bile yuttun. Kendi kanındı. Kendi güzel, yenik düşmemiş kanındı. Yuttun. Çabuk ol, diyor biri arkadan. Yarık, sızılı, şiş dudaklarını uzatıyorsun suyun altına. İçiyorsun, içiyorsun, içiyorsun. Suya kanınca geri çekilip büyük bir soluk alıyorsun. Yüzünü yıkamadın, diyor arkandaki. Bu kez yüzünü de uzatabiliyorsun suyun altına. Bir elinle yıkamaya çalışıyorsun. Elini dokunduğun yer suyun altında sızlıyor. Dudaklarında tuzlu bir tat bırakarak akıp gidiyor yüzüne vuran sular. Tamam, yeter artık. Musluğa tutunarak dönüp bakıyorsun. Onlara ilk kez baktığını anlıyorsun. İkisi de yabancı. İlk görüyorsun yüzlerini. Yukarıda odada elektrik veren, falakaya tutan, sobayı indirenlerden değil bunlar. Birinin kocaman çapkın bir ağzı var. Ağzında yanda bir altın dişi. Saçları koyu. Saçlarının boyama olduğunu sezince gülmek geliyor içinden. Saç diplerinin beyazlığından anlıyorsun. Yoksulun dar gelirlinin biri. Bir de utanmadan saçlarını boyuyordu öyleyse. Hadi neyse ama gözleri de yeşil üstelik. Pis zamparanın biri olmalı. Ellisine merdiven dayamış. Öbürü gençten biri. Kısa kesilmiş kıvırcık saçları var. Kıl gibi ince bıyıkları. Göze girmeye, yaranmaya her an hazır. Zayıf ama kemikli. Oldukça da sinirli biri. Her şey beklenebilir ondan. Yerine, ortamına göre değişebilir. Hemen rengini değiştirip uyabilir. Yüzünde, tavırlarında, sesinde o bildik acelecilik. Hadi bakalım, diyor. Yüklendiği görevleri bir an önce hem de kusursuz bitirmek isteyenlerden, kaçamaklara göz yumacaklardan değil, paraya da oldukça düşkün olmalı. Elini yüzünü yıkatanın o yeşil gözlü, altın dişli, saçları boyalı pis sampara olduğunu o an anlıyorsun. Nasılsa buralara düşmüş biri olmalı. Onunla dışarıda karşılaşmak güzel olabilir. İyi bir insanı izlenimi bırakıyor sende. Boyuna zamparalık hikayeleri anlatacağını biliyor gibisin. Yürü bakalım, diyor genç olan. Sesinde gecikmişliğin sıkıntısı var. Sabun yok mu? Diyorsun inadına. Saçları boyalı zamparanın yüzünden geçen babaca gülümsemeyi kaçırmıyorsun. Lavabonun önünden çekip iki yanından destekliyorlar. yine ortalarında sürüklenmeye başlıyorsun. Az önce bilinmez dostların kahrolsunlar diye bağırdığı demir parmaklıklı odacıkların bulunduğu koridoru tanıyıveriyorsun. Koridor ellerinde kara coplarla dolaşan asık yüzlü kızgın görevlilerle dolu. İçin bir ürpertiyle buruşuyor. Olayın yatıştığı belli ama kötü şeyler olmuş burada. Bir bölmenin önünde duruyorsunuz. Parmaklığın ortasında açılmış küçük bir kapıda elinde kocaman bir anahtar destesi sallanan, başı hiç saçsız, göbeği gömleğinin önünü de açarak sarkık pantolonun üzerinden dışarı taşmış şişko biri bekliyor. Kapının önünde duranlar kızgın gözlerle sana bakıyorlar. Bu orospu çocuğu mu kışkırtmış onları? Yüzünde ensende bir boşluk duygusuyla inecek yumrukları bekliyorsun. Kışkırtmadı, hiçbir şey yapmadı bu, diyor kolundaki insanca ses, saçları boyalı olanı. Birkaç hoyrat eli seni getiren iki kişinin elinden çekip alıveriyor, kapının ağzına sürüyüp getiriyor, ansızın belinin ortasına yediğin bir tekmeyle geriye doğru ikiye katlandığını bilerek uçup düşüyorsun alacakaranlığın odacığın ortasına. Demir parmaklıklı kapının gürültüyle çekilip kapandığını duyuyorsun yattığın yerden. Belinin ortasından ikiye bölünmüş sanmıştın kendini bir ara. Uzandığın taşlık yerde kolların üzerinde doğrulmaya çalışmıştın. Kendini toparlaman yine de kolay oldu sayılır. Doğrulup bakmıştın dışarıya. Parmaklığın ötesi insan doluydu. Sövüyorlardı, alay ediyorlardı. Aldırmamaya çalışmıştın. Çevrene göz gezdirip yeni yuvanı tanımaya çalıştın. Üç yanı çırılçıplak duvar, önü demir parmaklık, daracık bir kafes. Karanlık. Kafesin ötesinde konuşmalar. Neymiş suçu bu ibnenin? Ne suç işledin lan? Ah ah, bırakacaklar bunları bana. Ne sorgu ne bir şey. Hepsini yollarım eşek cennetine. Sen görürsün ananın. Nedensiz ölçü almak için kıvranan bir sürü hamam böceği. Bitkinsin. Bırakıyorsun kendini yere arka üstü. Oh. Dinlen bakalım orospu çocuğu. Yarın sabah operasyonda görüşürüz. Sırtının betonun ıslak serinliğinde gevşeyip dağılıyor. Bir uyuyabilsen. Nasıl yorgunsun. Etin kemiğin bir düzlüğü nasıl özlemiş. Oh. Kalk lan bakayım ayağa. Eşek gibi yatıyorsun, kalk. Başını kaldırıp bakıyorsun. Demirlerin ötesinde kızgın, ilkel, gözlerini kan bürümüş biri. Birileri. Biri parmaklığın arasından sokmuş kolunu, eliyle koluyla konuşuyor. Kalk lan eşeğol eşek, kalk ayağa. Otel mi sandın lan burayı, it. Rahat bırakın çocuğu arkadaşlar. Operasyondan yeni çıktı daha. Bırakın kendine gelsin. Bu aykırı sesi tanıyorsun. Saçları boyalı altın dişlinin sesi. Konuştu mu? Konuşmamış. Garip bir sessizlik oluyor. Niye konuşmadın lan? Neden sonra böyle bir soru? Yenilgi dolu bir ses, şaşkın. İçinden kusmak geliyor, öğürüyorsun. Midende dışarıya atılacak bir şey yok, açsın. Başını yavaşça taşın soğukluğuna bırakıyorsun. Suçu neymiş diye soruyor biri. Bu seste konuşmayana karşı duyulan ezikliği seziyorsun. Camiden kilim çalarken yakalamışlar diyor bir başkası. Gülüşerek uzaklaştıklarını duyuyorsun. Çay ocağının bitişiğinde basık tavanlı kuş gözü bir odacık. Kapısının üzerinde terzi odası yazılı. Sarışın Nuri ütü masasının başında ayakta. Buyursunlar. Yer gösteriyor. Benim laciler ütülenmedi tabii diyor Gülay. Acelen ne yahu? Kızılay'da piyasa mı yapacaksın? Yarın duruşman var oğlum. Duruşman mı var? O kadar da söyledik. Tamam anladık, uzatma. Ne zaman ütülenir? Uzatma dedim ya, bana bırak sen. İyi ya. İkisi de birbirine sevgisiz bakıyor. Uzattığı paketten tütünü pek dökülmemiş bir sigara bulup çekiyorsun. Sarışın Nuri yanıklarla kararmış ütü bezinin üstünden ağır ütüyü kaldırınca sıkışık bir buhar bulutu tavana yükseliyor. Tavan dergi sayfalarından kesilip çıkarılmış renkli artist resimleriyle kaplı. Duvarlarda. Ütüyü tellerden uydurulup yapılmış altlığa bırakıyor. Kalınca bir kumaştan artma mor bir parçayı yanındaki su kabına batırıp ütü bezinin üzerinde gezdiriyor. Ağır ütüyü sabundan kavrayıp bezin yol yol ıslaklıklarında cızırtılarla sağa sola oynatarak kaydırıyor. Kimi de ütünün gevşek sapına bütün gücüyle yüklenip bekliyor. Ağzındaki sigaranın uzayan külü kırılıp bezin az ötesine düşüyor, dağılıyor. Gülay Nuri kolundaki gül dövmesinin altını kaşırken dayanamıyor, soruyor. Bizim laciler de mi böyle bir ütülecek? Başka nasıl ütülenirmiş ki? Gülay oldukça yaşlı bir dikiş makinesinin ötesindeki kırık iskemlede oturduğu yerde keyifleniyor. Ayağının berisinde gördüğün toplu iğneyi eğilip yerden alıyorsun. Oturduğun kararmış küçük iskemlenin köşesine sivri ucuyla çizgiler çekiyorsun. Sonra Nurilerin görmediğine inanarak iğnenin ucunu elinin üzerinde gezdirirken birden batıraveriyorsun. Hiçbir acı yok etinde. İğneyi çektiğin yerde incecik bir kan noktacığı domurup kabarıyor. İğneyi biraz öteye, biraz derine yeniden batırıyorsun. Etinin derinlerde belli belirsiz bir duyarlılığı. Acı yok, acımıyor elinin üstü. Daha iyileşmemiş. Kelepçelerin bileklerinde açtığı derin yaralarda sinirlerin de gitmiş. Kesin bu. Düzelir mi? Belli değil. Elinin üzerinde iğne başı gibi kabaran iki kan noktacığını parmağınla siliyorsun. Nasıl, biraz alıştık mı? Terziden gelen bu soru sana. Karşılık vermenin en kolay yolu. Gülümsüyorsun. Elindeki toplu iğneyi makinenin üzerine bırakıyorsun. Ütü bezini kaldırıyor Nuri. Açık mavi bir pantolon. Sanki güneşli bir gökyüzü. Yapışık buharlar var daha üzerinde. İnce ince çizinip duruyorlar kumaşın mavi yüzeyinde. Kaldırıp bir askıya takılıyor pantolon. Duvara gerilmiş bir ipe asılıyor. Belini iki eliyle tutup geriye kaykılıyor. Beli kütürdüyor. İşte şimdi sıra senin takımda diyor. Çok şükür. Eğilip bir yerlerden gazete kağıdına sırılmış dürülü ince çizgili lacivertleri çıkarıyor. Şuna bak, nerelerden çıkıyor bizim şanlı laciler. Nereye koyacaktık ya? Tatsız bir sessizlik. Cekette ütülenecek miydi? Yok, böyle giyecektik. Ninemin yemenesine dönmüş. Ütülenecek miydi diye soruyor. Bu kez gülüyor sarışın Nuri. Cilet gibi isterim bak sarışın, diyor Gülay. Yine de sıranın kendisine gelmiş olması yüzünü rahatlatmış. Duruşman yarın ha? Yarın saat 10'da. O yazıcı karı yine çıkar mı duruşmaya? Oğlum sarı, dalga geçme, niye ütületiyoruz biz bu takımları ha? Ya çıkmazsa? Ölürüm. Duruşma salonuna almışlar Gülay Nuri'yi. Yargıcın önünde kürsünün altındaki masada oturan tombulca gençten esmer güzeli yazıcı kadın başka türlü bakmış Nuri. Görsen gözleri bir çift sümbül abicim. İçi karışıvermiş Nuri'nin. Nuri gözlerini kadından ayıramıyor. Kadın gözlerini Nuri'den ayıramıyor. İyi mi? Nuri'nin üzerinde yine bu çizgili lacivertleri. Allah seni inandırsın, cilet gibiydim. Çok tatlı parçaydı Allah'ıma. Yenirse küfeden yenir, başka yerden değil. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Gözlerinde nasıl anlatsam, akşamüstüler gibi koyu koyu gölgeler var, Allah seni inandırsın. Aynı böyle bir şeyler vardı gözlerinde, doğuştan sürmeli. Duruşma bitti, beni dışarı çıkarıyorlar. Çıkıyorum ama gözlerim o karıda. Neler sordular, neler söyledim. Ekmek kuran çarpsın farkında değilim. Sonra da beni doğruca buraya paket ettiler. Tutuklanmışım. Tutuklanmasına karar verildi. Kadın oldukça genç, boyasız, gündelik yüzüyle, saçları bakımsız, kumral, kuru soğan kabuğu bir eteklik, toprak sarısı bir bluz. Bir tahta masanın başında, önünde masanın üzerinde kağıtlara takılmış bir yazı makinesi. Alışkın gözlerle sana bakıyor, bakışmaktan yorulan sen oluyorsun. Orada tek başınasın. Kadının hemen arkasında yükselen tahtaları parlatılmış kürsünün ötesinde kara cübbeli yargıçların başlarıyla omuzları görülüyor. Kalkık kara yakalarında simli işlemeler, kırmızılar, yeşiller. Bir merdiveni çıkarıp da getirdiler seni buraya. Önden geliyorsun, arkandalar. Ne kadar da çoklar. Hepsinin elinde Amerikan yapısı pırıl pırıl otomatik silahlar. Hepsi de seni korumakla görevli. Merdiven bitince gösterdikleri yana sağa dönüyorsun. Uzayıp giden enginar yeşili yol halısının tam ortasından yürüyorsun. Halı doğruca dipte bir salonun kapısına gidiyor. Halı kapının ağzında bitince duruyorsun. Arkadan gelenlerden ikisi yürümeni istiyor. Birlikte salona giriyorsunuz. İçeride seni bekleyenler var. Seni yargılamakla görevli olanlar. İnsansız büyük bir salon. Çekinerek yürüyorsun. Diplerde, yanlarda sıra sıra dizilmiş öbek öbek iskemleler. Önlerindeki yazıları ilk anda okuyabiliyorsun. Basın, TRT, tanıklar, en dipte de dinleyiciler. Ama kimseler yok salonda, bomboş. Salonun ortası sinema salonu gibi yan yana dizilmiş sıra sıra iskemlelerle dolu. Önünde bir yazı, sanıklar. Getirilip sanıklar yazılı bölümün önündeki iskemlelerin yanında bırakılıyorsun. Tam kürsünün önünde, bir mikrofonun başındasın. Nöbetçilerden biri sağına, biri soluna geçti. Oldukları yerde çakılıp kaldılar. Ellerindeki otomatik silahların masmavi namluları üzerine çevrildi. Mavi bir çelik halkanın ortasında kapkara birer oyuk olarak görüyorsun namluları her iki yanında. Öbür görevliler kapının dışındalar. Kapı kürsünün yanında olduğundan kürsüyü de kürsünün gerisinde oturan yargıçları da göremiyorlar. İçeri doğru açılmış olan kapının geniş kanadı onların göz yaylımını kesiyor, daraltıyor. Görebildikleri bütünüyle iki silahlının önünde mikrofonun başında şarkı söylemeye hazırlanmış gibi duran sensin. Belki biraz da yazı makinesinin başında bekleyen kadın yazıcı. Salonun iki yanında karşılıklı iki pencere. Camları çoktandır silinmemiş, puslu. Dışarıdan yükselen bir at kestanesi ağacının sık yapraklı dalları sağdaki pencereleri neredeyse kapatmış. Soldaki pencereler yakındaki bir yapının kara katran sıvalı büyük duvarına bakıyor. Damında iki kalın baca, iki de televizyon anteni. Antenlerden birinin üzerine bir alakarga konmuş. Görünen başka da bir şey yok. Salon oldukça büyük, yerler halısız, çıplak mozaik, çimentoları iyi temizlenmemiş, mat. Kürsünün gerisine dizilmişler. Arkalarındaki duvarda baş aşağı asılmış kocaman bir bayrak. Onun üstünde tavana oldukça yakın bir yerde sarı yaldızlı büyüyecek harflerle yazılmış bir yazı. Adalet mülkün temelidir. İ'lerle ü'lerin üzerindeki noktalar nedense çok büyük. Sana göre kürsünün solunda biraz açıkta oturan savcı olabilir mi? Sarı saçlarını geriye taramış, gözleri şaşı gibi ufak tefek biri. Başka bir savcı bu öyleyse. Aşağıda odada sorgunu yapan savcı niye gelmedi acaba? Bir kere olsun dönüp de yüzüne bakmamıştı. Arkası sana dönük durmuştu sorgu boyunca. Önünde durduğu pencereden bahçeyi gözlemişti. Ellerini arkasında kavuşturmuştu. Hep sırtıyla, ensesiyle, elleri ve kıpırtılı parmaklarıyla sorular sormuştu. Sen de o ellere, kıpırtılı parmaklara kısa kısa karşılıklar vermiştin. Niçin dönüp bakmamıştı sana? Küçümsediğinden mi? Yoksa senden gizlenecek bir çirkinliği mi vardı yüzünde? Onun salonda bulunmayışı belki daha iyi. Kürsüde yan yana oturanların üçü de yargıç. Ortadaki başkan olmalı. Onun sağında oturanın alnı yok gibi. Kaşların hemen bittiği yerde kara sık saçları başlıyor. Yüzü tıraşlı ama sert sık saçlarının lacivert izi bir yama gibi yüzünü sarmış. Başkanın solundaki eli yüzü düzgün biri. Genç, saçları dağınık. Önündeki kalın dosyanın içinde bir şeyler aranıp duruyor. Sıçrıyorsun. Tok, anlaşılmaz bir ses salonun sessizliğini dağıtıveriyor. Tabanlarında bildik sızılar. Kürsüde ortada oturan başkan, uzunca yüzlü, esmer, alt dudağı sarkıkça, belki bu yüzden biraz babanı anımsatan, öyleyse 50-55 yaşlarında kürsüden eğiliyor, altta makinenin başında bekleyen yazıcı kadına bir şeyler söylüyor. Söylediklerinden bağlı olmayarak getirildiğini, duruşmaya açık olarak başlandığını anlıyorsun. Kadın önündeki makineyi takırdatıp bir şeyler yazmaya başlıyor. Kadının sağ elinde ince bir alyans var. 10 parmakla yazamıyor, 2 elin orta parmaklarını kullanıyor. Yargıçların üçünün de önünde dosyalar yığılı. En çok dosya başkanın önünde. Adın soyadın. Sana bakıyor. Sana soruyor öyleyse. Söylüyorsun. Baba adın, ana adın, doğum yerin, doğum tarihin, evli olup olmadığın, ne iş yaptığın, oturduğun yer. Bir dizi soru. Hep aynı şeyler. 2 saat kadar önce aşağıda savcının odasında sorulan sorular. Verdiğin karşılıkları yazıcı kadın çok önemli şeylermiş gibi önündeki kat kat kağıtlara uzun uzun geçiriyor. Bütün sorgunun bu kadar sürmesini, yargılanmanın burada bitmesini istiyorsun. Bitmiyor. Hep o konuşuyor. Ortadaki. Doğudan gelme. Dili çalık. Sözleri değişik söylüyor. Duydun mu sorduğumu? Sesi de yüzü kadar kızgın. Başınla evetleyip duyduğunu belirtiyorsun. Hepsi gözlerini dikmiş sana bakıyorlar. Yazıcı kadın da. Ayağınla yerdeki bir lekenin üzerinde küçük bir oyuna girişiyorsun. Ellerini karnının altında birleştirmişsin. Bakışlarının ağırlığından kurtulmak, ilgiyi üzerinden sıyırmak, dağıtmak senin için olanaksız. Soru yineleniyor. Böyle bir olayla ilgim yok diyorsun. Soruyor ortadaki. Öyle bir şey söylemedim diyorsun. Sesinde doğulu bir kızgınlık titriyor. Yüzü sabırsız. Hayır doğru değil. Tanımıyorum öyle birini. Hayır onu da tanımıyorum. Evet tanırım onu. Arkadaşımdır. 7 yıldır. Sık sık buluşuruz. Evet ara sıra geceleri de giderim. Hayır öyle bir konuşma geçmedi aramızda. Hayır bana öyle bir şeyden söz etmedi. Onun öyle bir şey yapacağını sanmam. İyi tanırım yapmaz. Hayır konuşmadık. Onu hiç tanımam. Adını ilk kez işkencede... Hayır işkenceden söz etmek istemedin. Biliyorum. Tamam tanımıyorum. Onu da tanımam. Adına... Duymuşluğum var. Bir şey diyemem. Tanımadığım bir insan hakkında. Yazılarından tanırım. Kendisini tanımam. Hayır hiç karşılaşmadık. Nasıl olur tanımadığım bir insanla? Hayır görmedim. Hayır. Evet bu kadar. Kürsüde solda oturan sarışına bir kağıt uzatıyor ortadaki. Okutuyor. Savcı ayağa kalkarak yüksek sesle okuyor. Oldukça uzun bir yazı. Savcılıktaki ifadeni dinledin. Oysa kısa kısa evetlerle hayırlarla karşılaşmıştın aşağıdaki odada savcının sorularını. Ne kadar uzun konuşturmuş savcı seni. Bozuk bir söz dizimi içinde sana neler neler söyletmemiş. Ben öyle şeyler söylemedim. Altında imzan var. Okumuş imzalamışsın. Hayır. Savcının bana aşağıda imzalattığı kağıdı okumadım. Oku demediler bana. İmzala dediler. İmzaladım. Öyle şeyler söylemedim ben. Savcının sorularına verdiğim karşılıklar böyle değildi. Hayır kabul etmiyorum. Hayır. Konuşmanı kesiyorlar. Anlaşılan seninle yitirecek, seninle uğraşacak zamanları yok. Daha bir sürü dosya var önlerinde. Aşağıda bekleme salonunda getirilmiş bekleyen bir sürü çocuk var. Ola ki çoğu da tutuklanacak. İçerinden 1-2 kişi tutuklanmayabilir, salıverirler belki. Sorulan sorulara böyle olumsuz karşılıklar vermek de o 1-2 kişinin özgürlüklerine kavuşmasını geciktirmiş olmuyor musun? Yargılayanlar belki biraz da bu yüzden kızgın gibiler sana. Ortadaki sağında oturanın kulağına eğilip bir şeyler söylüyor, sonra kulağını uzatıp onun fısıldadıklarını dinliyor. Bunu yaparken gözlerini senin üzerinde tutuyor. Sonra solundakine eğilip bir şeyler söylüyor, onu da dinliyor. Gözleri üzerinde hep. Yine mi oraları gönderecekler? Artık hastaneye de almazlar. İyileştin çünkü. Yaparlar mı bunu? Gözlerin yine bağlanacak. Yine karanlık odalarda çırılçıplak soyup yere yatırıp kasıklarından başlayıp gelişen bir ürperme tabanlarına dek inişip yerleşiyor. Başkan yanındakilerle yaptığı gizli konuşmaları bitiriyor sonunda. Arkasında dayanıyor, omuzları kürsünün arkasında yok oluyor. Şimdi yalnızca başı görünüyor. Kürsünün üstüne bırakılmış kesik bir baş sanki. Evet, diyor. Her şey yeniden başlıyor. Aşağıda savcının sorduğu bütün sorular yeniden karşına çıkarılıyor. Evetlerle, hayırlarla soruları karşılamaya çalışıyorsun. İçinde anlatılmaz bir bıkkınlık. Hayır, tanımıyorum öyle birini, diyorsun. Bilmiyorum, diyorsun. Hayır, görmedim, diyorsun. Korkunç, baş edilmez bir uyuma isteği. Bir ara sağda oturan yargıç kalkıp dosyaya uzanıyor. Yükseklik yakasındaki kırmızılar, evdeki içinin köpük süngerleri otura otura ezilip incelmiş, çuhaları yer yer eprimiş, köşedeki kırmızı divanın yumuşaklığını özetiyor sana. Orada uzanıp uyumak, uzun deliksiz bir uykuda bütün bu bıkkınlıkları, aşağılanmaları eritip yok etmek, soruyor. Hayır, öyle bir şey yapmadım, diyorsun. Soruyor. Hayır, tanımam, öyle bir arkadaşım olmadı, diyorsun. Soruyor. Hayır, ne ona ne de bir başkasına öyle bir şey söylemedim, diyorsun. Soruyor. Hayır, hayır, hayır, bilmiyorsun, duymadın o evden taşınalı. Belki bir yıl oldu, evet, bir kız arkadaşınla, evet, sinemadan çıkınca arkadaşın evine, yo hayır, evde kimse yoktu, anahtarı hava gazı saatinin üzerine, yağmurlu bir gündü, sinemanın girişinde, evet ama insan yalnızca sevişmek için mi, sonra görmedin, hayır görmedin, nerede olduğunu, adı mı, adı yanılmıyorsan sonra ayrıldınız, dolmuşla hayır, ertesi gün öğlene kadar sokağa bile çıkmadın, yorgundun, yalnızca canın çıkmak istemediği için, evet bilirsin ok sokaktan geçmişsindir, ama şimdi, sorsalar zaten pek arkadaşın yoktur ki, evet seversin, yalnızlığı olabilir ama seninle ne ilgisi var, hem ilk kez burada, hayır öyle bir şey olmadı, hem, hayır bilmiyorsun, duymadın bile, duymadın, bilmiyorsun, ilgin yok, belki ama ilgin yok bir başkasıyla, hayır, olamaz. Hayır, hayır, hayır. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Evet, hastanedeyken. 1,5 ay kadar. Orada da zorladılar. İmzalamadım. Savcı da geldi birkaç kere. Öbürleri de. Boyuna geldiler, zorladılar. Yeniden işkenceye götüreceklerini. Sözünü yine kesiyorlar. İşkenceden söz etmeni istemiyorlar. Bu konuda konuşmak isteyen kim? Nasıl aşağılandığını mı anlatacaksın onlara? Kim ister bu konuda konuşmayı? Kendisinin insanlıktan çıkarıldığını, nasıl hayvanlaştırıldığını nasıl anlatabilir insan? Üstelik niye anlatasın? Bilmiyorlar mı sana neler yapıldığını? Ayakların ağrıyor. Hiç olmazsa oturmana izin verseler. Bitsin. Bir oyunsa bile bitsin. Artık oynamak istemiyorsun. Bıktın. Belki de salıverirler. Yine aralarında fıs fıs konuşuyorlar. Akşam oluyor. Ama var. Akşama var daha. Salıverirlerse çıkınca bir araba da çeviremezsin. Paran yok. Yürürsün. Uzak olsun. Yürüyebilir misin bu ayaklarla o kadar yolu? Dayanırsın. Tadını çıkara çıkara, ağır ağır. Dünyaya, insanlara, dükkanlara baka baka. Bir de yağmur bastırsa, şakır şakır yağan amansız bir yağmurun altında yürüsen, çamurlara, sulara bata çıka, yağmur bir güzel yıkasa seni, onarsa, kendine getirse, dirilirdin. Yanından vızır vızır geçen arabalar, üstüne başına çamurlu sular sıçratsa, belki birini gözüne kestirip de sigara isterdin. Verirdi, niye vermesin?